Ayrım 9.
Sayfa 81. Yok, Ankara'da değildi babasının söylediği bu sözler. Ankara'da konuşmamışlardı. Bir fuar dönemi İzmir'de, kordonda akşamüstü bozaran, ağırlaşan bir İzmir denizine bakarak. İşlen öğretmenle Saide öğretmen baş başa verip müzik yapıyorlarmış. Adeta bir Fransız klasiği okuyormuşuz gibi diyordu annesi. Zola, Balzac, Rousseau hangisini okumuştu acaba annesi? Gençliğinde umutlanmayı, ilgilenmeyi, düş kurmayı, irdelemeyi yitirmediği hangi yıllardı onlar? İkisi birlikte keman çalıyorlarmış. Ev sahipleri söyledi bana. Bu köylüler, annesi Erzurum'un yerlisine de köylü diyordu. Dinleyip hoşlanmışlar. Sonra bu icral türkü de söylermiş. Ev sahiplerinin demeleri öyle. Kadının her girdisini çıktısını biliyorlar. Mangalını yakıp götürenler de onlar. Annesi burada kırıtan bir kadın benzetmesi yapıyordu. Parasını nereye yolluyorsa bir mangal ateş yeter bana akşamdan akşama diyormuş. Yukarı köylerden bir oğlanla bir kızı İstanbul'a annesinin yanına yollamış. Yatılı koymuş onları. Güya üst baş masrafına yardımcı oluyormuş. Sakın kendi doğurdukları olmasın. Gülüveriyorlardı kadınlar. Sonra içlerinden biri toparlanıp yok canım elbette şaka diyordu. Konuk kadınlar onurlarını zedeleyecek böylesi hafif konuşmalarını annesinin de katıldığı karşı çıkmalarıyla silkip atıveriyorlardı üstlerinden. İki yoksul çocuğu okutuyormuş da bunu niye titizlikle saklıyor? Biz onların sırtından okuduk diyesiymiş. Daha neler? Annesinin yüzü amansızlaşıyordu. Deli mi ne bu kadın? Hepimiz alnımızın teriyle geldik mevkilerimize. Ne akıllar böyle bunlar? Fırsat eşitliği yok diyormuş. Yok canım. Annesi titizleniyor, gözleri pırıl pırıl. Sınavlar açık herkese, çalışan kazanır, girer de okur da. Leyli meccani falan yok mu yani? Evet ya, yalnız. Günah çıkarıyor bence, aklınca sevap yapacak. Bir öğretmene en yaraşır sevap da iki yoksul çocuğu okutmak. Derslere falan herhalde yatağa girip bakıyordur bu soğuk memlekette. Ev sahiplerinin ilkokuldaki iki çocuğuna da matematik öğretiyormuş. Bunlarla iç içe yüz göz olup yerlilerin bize olan saygısını çekingenliğini yok edecek. İnsana çok yakındır diyorlar. Yalnızlıktandır. Hep Saide Hanım, hep Saide Hanım olmaz. Kurdu kuşu bulsa sahiplenecektir. Bir de çamaşıra çağırdığı bizim Naziye öyle bir para vermiş ki yeni adetler bunlar. Moda Deniz Kulübü'nde mezuniyet çayı yapmış bunun babası kızı için. Uzun etekler giyinmiş çayda. Söylenenlere inanırsak iyi yetiştirilmiş, dansı, sporu seven bir kızmış. Yelken yarışlarına bile katılıyormuş. İyi ailesi olsa öğretmen olur muydu? Sanki başka meslek mi yok kadınlarımıza? Devrimler her türlü hakkı tanıdı bizlere. Yeter ki biraz varlıklı, iş bilir olmalı insan. Doktor, avukat falan olmak varken kalk öğretmen ol. Erzurum'a 10 ayını kışta geçirmeye gel. Suyu taşıma olan bir eve gir. O evin bir odasına sığın. Kevene yapanlara yardım et. Sonra da saçlarını öyle bir tara ki bir tutamı bilhassa kulaklarının üstüne düşsün. Onu da ikide bir sars titret. Kirpiklerini oynatarak bak herkeslere. Çalı kuşu Feride bu ayol sevsinler. Bir aşk kırgını isteğiyle olmasa da buraya sürmüşler. Yo, güya gazi terbiyeye girmesi gerçekten kendi istemesiymiş. Öğretmen olmayı seçmiş. Üstelik de Anadolu'da çalışmayı istiyormuş. İşit de inanma. Niye Ankara'da kalmış? Demek ki çok yetenekli bulmuşlar. Birlikte atılan kahkahaların dikliği Emine'yi ürkütüyordu. Okulun koridorlarında karşılaştığı kara önlüğünden göğüslerinin, kalçalarının kıvrımları, yuvarlakları belirgin, yine de duru bir anlam taşıyan yüzüyle bir arkadaşmış etkisi yapan o kadını düşünüyordu. Bir gün müzik dersine katılıp kalınca sesiyle onlarla birlikte okul şarkıları söyleyen bu genç güzel kadına acıdı birden. Onunla yorgun hiç göze çarpmayan babası arasında ilgi kuramaz, annesinin niye kuşkulandığını da kestiremezdi. Üstelik babasının giyimleri de eskilikten solmuştu, özensizdi. Gövdesinden öteye bir sarkıklık sürdüren ağır paltosu, ayakkabılarına yüklenip katlanan pantolonu, kravat bağlandıktan sonra da nedenli ütülü olsa yaka uçları kalkan frenk gömleğiyle İclal öğretmenin dağınıklığı bile özen, güzellik taşıyan görüntüsünün yanına koyamazdı. İcleli öğretmen söylentisinden sonra babasına karşı çok dikkatli olmuştu Emine. Bazı geceler masanın başında çalışan babasının uzun süre sonra yakınlarının varlığını unutup tek kalmışçasına değişmeye uğradığını kaç kez yakalamıştı. Tahta kepenkleri yatmadan önce örttürmezdi babası. Dışarıyı karanlık da olsa görebileceğimi bilmeliyim derdi. İşte öyle kopup gitme gecelerinden birinde kalkıp pencereye gitmiş, sessiz Erzurum gecesinde açık seçik bir şeyler görüyormuş da durmuştu orada. Bacakları pijamasının içinde gergindi. Sırtı üçgen bir inişle, o yaşta bile ince sayılabilecek bir daralmayla bitiyordu kalçalarında. Ensesinde uzamış tıraşından ötürü saçları sık kıvrımlarla dönüyordu. Babasının bu arkadan görünüşünü Emine yabancılamıştı. Görmediği birini seyrediyormuş sanısına düşmüştü. İlk gençlik yıllarında okullar arası atletizm yarışmalarında birkaç önemli derece almış, vücudunun kesinliği daha dağılmamış olan görüntüsüydü çizilen. Bu sırttan duruşun yüzü annesiyle baş başa çekilmiş foto sabah damgalı resimdeki aydınlık, umutlu yüzlü erkek olmalıydı. Fotoğraftaki ince gülüş, kesin inançlı bakış nelerle yorulup uçmuştu. Bu ayakta duruşun uzunluğunu sezen annesi yaptığı işi bırakıp "Selahattinciğim bir çay koyayım mı?" diye sormuştu. Babası yanıtlamamış, alnını cama dayamıştı. Sırtın bükülü vermesi, doğduğundan bu yana giderek ezberlediği, göründüğünden fazlasını düşünmeye zorlamayan babayı yeniden geri getirmişti. Babalar erkek değildi çocuklarınca. Hele umulmadık davranışlarla ürkütücü olabilecek kişiler değilseler. Öyleleri yok muydu? Vardı ya, onlar da baba sayılmazdı ki. Hadi çayını koyuyorum. Gülücüklü sesiyle üstelemişti annesi. Oysa yüzü durgundu. Babası dönüp yerine oturmuş, yüzü yine de pencereye çevrik. Koy canım, sana zahmet olacak. Sesinde kuru, uzak bir anlam gizliydi ya, çayını alırken gülümsemişti annesine. Sonradan aslında bunun gülümseme olmadığını bir gün fakültede harç yatırırken anlamıştır. Kurşun renginin ağır bastığı o kocaman taş galerinin bitmez sapaklarının birinde bekliyor saymıştı babasını. Öylesine yakınında duymamıştı babasını o güne değin. Her şeyi anlamak için büyükler ne kadar vakit kaybettiriyorlardı çocuklarına. İclal öğretmeni ancak babasının tanımadığı görüntüsüyle bir gece o çıkıveren adamla birleştirebilirdi. İclal öğretmenin basılışı nasılsa en küçük ayrıntısına değin biliniyordu. Basıldıklarında örtüyü anca çekebilmişti İclal öğretmen. Çırılçıplak, göğüs bağır açık, hatta şeyi bile yok. Düşünün, bir otelde, erkek de öyle. Karısı davacı değilim diyor, kocam evine bağlıdır. Peş peşe 3 çocuğumuz oldu, bunca yıllık ev bark. Biri neredeyse liseye gidecek, davacı değilim. Çapkınlıkları için bile bana ayırdığı saatleri kısmaz. Hem erkek o, öbürü düşünsün. Ben de çalışıyorum, evet, divanı muhasebatta çalışıyorum. Kocası ne yapmış? Git demiş, sus, hadi git. Yok beyim demiş polisler. Düşünün polisler, düşünün polisler, düşünün polisler, düşünün polisler. Ne yüz karası bu? İnsan ölse daha iyi. Düşünün polisler. Bu sözler konukların ağzında yineleniyordu. Çırılçıplak yani, kilot falan da mı yok? Evet, işin sorumlulara yansımaması için gereken her çareye başvurulmuş. Adamsa susuyor, karısına diyor ki, dönerim senle ya, İclal Hanım'ın adını ağzına almayacaksın. Kadın dehşetli kızıyor. Efendim diyor polislere, ne talihsizim. Birden fırlıyor, yakalarına yapışıyor polislerin. Gençliğim çürüdü diye bağırıyor. Gençliğim çürüdü. Polisler, düşünün polisler. Otel personeliydi, garsondu, öteki müşteriler de yüklenmişlerdir kapının önüne. Demek ki İclal Hanım'ın adını ağzına almayacaksın demiş. İşte öyle, eve dönerim ya, bana artık vız geliyor diyor. Polisler kapının önünü engellerken adamın karısı bayılır gibi oluyor. Bayılmaz diyor adam. Bendeki her aşağılık şey onun kışkırtmasıyla, boyun bükmesiyle gelişmiştir. Oturup bir sigara yakıyor. Sanki sokaktaymış, giyimliymiş gibi içmeye başlıyor adam. Sağlam yapılı biri diyorlar. Kendi döneminin en atak delikanlılarındanmış öğretmen okulundayken. Durmadan karısına bakıyormuş. Bir şey umurumda değil diyor. Yalnız ona yazık ettik. Tek korkum onu da kendimize benzetmektir. İclalse sessiz sedasız duruyormuş. Kendini unutturmak istemiştir. Adam bayılan karısına doğru gidiyor, sarsalıyor. Birlikte çıkıyoruz diyor. Yalnız unutma, İclal'in adını ağzına almayacaksın. Kadın fırlıyor yerinden. Demek benden daha kıymetli o ha? Yeter, yeter diye bağırmaya başlıyor. Karısını dövmeye girişiyor adam. Polisler ayırmaya çalışıyorlar. Garsondu, şuydu, buydu doluşuyorlar içeri. Polis adama bir insanın ötekisini dövmesi kanunen suçtur diyor. İclal öğretmen öyle durup durduğu yerdeymiş yine. Talihsiz karısı da yiğit, iyi bir kadın. Kocamın bana ilk elinin kalkışıdır polis beyler, gene de davacı değilim diyor. Birden annesinin, demek ki bayağı tutulmuş İclal'e adam. Değişindeki özlemi sezer de Emine. Oysa yüzünde açık vermeyen bir örtünme olurdu annesinin. Salt sesine yansıyan isteği kaç kez sonraları da duymuştu. Apartman katı alırlarken, teşvikiyeden kendilerinden söz açarken de bu sesle konuşuyordu. Babası da 1971'lere doğru annesinin sesine uyumla katılmış, işi daha da geliştirip bir ağızdan ''Biz tuzlu yiyemiyoruz, bizim kolesterolümüz, bizim 25 yılı aşkın şerefli meslek hayatımız, bizim çocuklarımız, bizim yaptıracağımız pırlantalı nişan halkalarımız'' demeye başlamışlardı. Asıl utanç verici serüvenin uzun uzun anlatımına doyulamayanın konuşmasına girişilirken konuk kadınlar oturdukları yerde ayak değiştiriyor, bir iki baş sallayışla işte şimdi gibisine bir beklemeye çekiliyorlardı. İclal öğretmenin basılma olayı buralara gelebilecek denli en hurda teferruatıyla nasıl biliniyordu? Üstelik inanmazsınız, basıldığı gün üstünde kara dantelli iç çamaşırları varmış. Jartier de takıyormuş iki gözüm. Kırmızı çiçekli hem de, adeta utanmazlık. Paris'te köşe bekleyenler gibi. O jartiyerler yerli değildir. Kuşkusuz bu rezillik adamın karısının ileri görüşlülüğüyle fazlaca zararlı olmamış, kurcalanmamış. Polisler o jartiyerleri de görmüşler. İclal öğretmenin de seçkin insanlarla akrabalığı, sıhriyeti olduğu kesin. Buraya falan dahi atanamaz yoksa. Bekar erkek mi yok diyeceksiniz. Durun daha, işin orasına gelmedik. Herkes yaptıklarını bilmiyor sansın o. Annesi de hoş ha. Haydarpaşa'ya kızını uğurlamaya gelmiş. Bu arada yenilenen çayları annesine kapıdan uzatan Kiraz, bu kadın kalabalığının daha da ısıttığı odayı gözleriyle hemen tarar, bir an önce dışarıya çıkmaya bakardı. Emine de onu görmezlikten gelip hırsla, istekle girişilmiş konuşmanın sonunu duyabilmek tutkusuyla büzülürdü oturduğu sandalyede. Annesinin arada takılan gözlerinde kızını gördüğünü belirten bir ayrım olmazdı. Emine rahatlayıverirdi. Saide öğretmeni uyarmalı. O gerçekten ciddi bir kadındır. Üstelik bir anlamda mutaassıp bile sayılır. Bilmez misiniz? Topuksuz pabuçtan başkasını gördük mü ayağında bunca yıldır? Yaşlıdır deyip geçemeyiz. Buraya geleli 7-8 yıl oldu anca. 40 sularında var mıydı geldiğinde? Konuklar birden kendi yaşlarıyla Saide öğretmeninkini düşüncelerinde karşılaştırıp şaşırıverirlerdi. Konunun o bölümü çarçabuk geçiştirildi. Bir sonraki toplantıya kadar Saide öğretmenle konuşması için görevlendirilen Lamia öğretmen geldiğinde söyleyeceklerine girişmeden mendilini çıkarıp birkaç kez akmayan burnunu silmişti. Beni evinde kabul etti, sizden iyi olmasın Saide öğretmen. Daha rahat ederiz, size yaptığım soğuk böreği sunmak isterim dedi. Görseniz nasıl sade bir oda, adeta bir keşiş odası boşluğu, tenhalığı. Yalnız notalar yığın halinde, bir de kurmalı epey eski bir gramofonla plaklar, üç de küçük tunç büst vardı. Mozart'la Beethoven'ı tanıdım da ötekini çıkaramadım. Evet, konuşalım Lamia Hanım dedi Saide öğretmen. Bu genç insanı umarım arkadaşlarımız yalnız bırakmayacaklardır. Hem uzun uzun konuşalım. Ne iyi edip geldiniz. Onun bana anlattıklarını size önemli anlatmak isterim. Bu genç öğretmen arkadaşımız Türkiye'mizin ilerideki insanını taşıyor şahsında. Konuklar çaylarına koymayı unuttukları şeker için şekerdanlığa uzanmışlar. Lamia öğretmen sizi dinliyoruz demişlerdi. Ona ilkten beni dinleseniz Saide öğretmen, rica etsem sizden dedim. Sizden iyi olmasın, buyurun anlatın dedi. Birlikte konuştuklarımızın hepsini eksiksiz anlattım. Gerçeği öğrenmiştir sonunda, değil mi? Şimdi sizden iyi olmasın Saide öğretmenin bana söylediklerini tekrar tekrar anlatacağım. Dedi ki, siz bana içimize almamızı, sevmemizi istediğim bir insanın suçluluğunu ispata geldiniz. Dedikleriniz doğru bile olsa Lamia Hanım, aslında suçlu yok ortada. Asıl suçlu olsa olsa adamla karısıdır diyorum. Onların bile bu yargıma hak kazandıklarına yürekten inanamıyorum. Yine de kadını alalım. Kocasını seviyorsa nasıl böyle adileşebiliyor? Erkekse malum sevmeyi kolay iş sanmış. Oysa değil, katiyen değil. İşler kızıma gelince düşünün kızım diyorum ona. Yürekten sevmiş adamı. Aa, yani yürekten sevmek her şeyi bağışlatmaya yetecek bir sebep mi? Ben de ne diyeceğimi şaşırdım. Baştan aldım konuşmayı. Yılmadan, çok güvenilir bir kişiliği olmayabileceğini Saide öğretmeni anlatmaya çalıştım. Ne dedi? Birazcık olsun bize hak verdi mi? Yok Lamia Hanım dedi. İşler kızım bana birçok geceler anlatmıştır. Sustuğunda ben zorla konuşturmuşumdur. Adeta benim de yaşadığım bir hayat hikayesi olmuştur bu. Size de anlatayım da kadın olmak vecibesiyle yeniden düşünün. Yüreğim yerinde değildi Saide abla demişti. Uçuyordum. Öğrendiğim, öğretilen her şeyi onunla paylaşmak istiyordum. Cemiyetimizin bir genç kızda en değerli saydığını ona verdim. Asıl değerin bu olmadığına inanması için. Başını göğsüme dayayıp ağladı. Bir erkeğin ağlamasına ilk tanıklığımdı. Biz yarım adamlarız İclal dedi. Serüveni sevgiyle, sıkıntıyla, acıyla karıştıran adamlarız. Sonra işte Saide abla karısı polislerle çıka geldi. Nasıl utandım? Utancımı anlatacak söz yok. Eriyip yok olacağımı sandım. Üstelik bir de süslenmiştim ki o odada bakınıp duran polislerle benim süslerim daha da gülünçleşmişti. Başka bir şey değil. Her şey bir anda acıklı, bayağı, gülünç olmuştu. Evli olduğunu bilmiyordum. Bilseydim yine severdim. Kendimi bırakırdım ona. Nasıl da uydurulmuş bizim yetiştirildiğimiz dünya? Yoksa biz mi yeterince hazırlanamadık devrimlerin getirdiğine? Ben mutlu sayılacak bir evde yetiştim. Mühürdardaki ahşap evimizin orta katında bana ait kadife kanepeli, kanarya kuşlu bir odam vardı. Pancurlarını her başlayan güne açmadan önce birileriyle el ele verip Anadolu'lu insanlarımıza yardım edebileceğimiz duygusunun, düşüncesinin bayram arifesindeydim. Seçilecek meslek dalı konusunda bizim gruptaki gençler için öğretmenlik en gözdeydi. Nutuk'ta ne diyordu Gazi? Ey Türk gençliği, muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Öğretmenlikti amaç. Her şey öylesine ak bir kağıt lekesizliği taşıyordu ki biliyorsunuz Saide abla, Alaturka müzikten nefret etmekle ilerici sayılmanın eş anlam taşıdığı dönemden geçiyorduk. Oysa babam santur çalardı. Bu çalgıya ses olarak klavsenin doğulusu dense yeridir. Severdim de dinlemeyi. Baha, Beethoven'a dönerken Itri'yi unutmuştuk. Çocukluğumun camilerinden birinde saraylı ninemle gittiğim bir teravih namazında uyuyakalmıştım. Kulağıma gelen Selahattin duasının anlatılmaz bir görkemiyle uyandım. Oysa her müziğin kendi öz gücünü burada, bu dağlarla çevrili Erzurum'da yine anlıyorum. Ankara'da konserler, tiyatrolar, resim sergileri, İstanbul'da turneye gelen en seçkin Fransız tiyatrocuları, 5 yıllık sanayi planları, demir yollarımızın uzandığı her yurt köşesinde yapılan göğüs kabartıcı törenler, dağ başını duman almış marşını söyleyen on binlerce ülkücü genç, Atatürk'ün güzel, onurlu sarışın başı. Ah Saide abla, vücudumun zorla zapt ettiği bir inanç, güvenç taşkınlığıydı Cumhuriyet benim için. Çatlayan, fışkıran, zorlayan, ışık çağlayanları sarıyordu dört yanımızı. İnanıyorduk. İnanmanın yetmediğini artık anladım. Önemli olan bilmek. Ankara'da tanımıştım onu. Sağlam, güvenli, ne saklayayım, güzel bir erkekti. El yordamıyla değil, her şeyi konuşarak yaklaştık birbirimize. Bir gün bana, Anadolu zaferinin sonuçlarını savaşılan yerlerde de görmek gerekir İclal dedi. Bu yerli malı kullanma haftaları, bu tutum haftaları, bu karamela sloganları bir ilkokul müsameresi gibi geliyor bana dedi. Çılgınca öfkelenmiştim o zaman. Sonra Erzurum'a gelirken tren yolları boyunca gördüğüm upuzak sessiz insanlar, marşlarımızın ulaşmadığı dağlar, keçi yolları, enezotlar, sevgimin niye çıkmaza girdiğini gittikçe kafama dank ettirdi. Bizim temelimiz yok Saide abla. Burada Erzurum'da gördüklerimin, yaşadıklarımın esintisi bir santur sesindeki kuytu iyileştirici derinlikler gibi sardı içimi. Yurdum için her şey bilmediğimi anladım. Bilseydim kendimi daha kunt yapma hazırlığım olurdu. Değişen setini yıkan o büyük gürleyiş nereye harcanmış dağılmıştı. Bizi öğretmen yaparlarken neye eksik ya da fazla anlattılar. Biz kendimizi niye bu kadar önemli başarılı saydık. Bakın Lamia Hanım, İclal öğretmenin bir dine her şeyiyle adanmış insanın tapınak yaptığı herhangi bir ağacı ağaç olarak yerinde görünce bu muydu o demesine benzer bana anlattıkları. Siz de bunu anlayabilirsiniz sanırım. Kadın olmanın artık mutluluk sayılabileceğini öğretmişlerdi bize. Derken ağlıyordu İclal kızım. Yeni kadınlardık biz Saide abla. Oysa karakolda karısı işaret parmağıyla beni gösterdi. Kadın odur, o suçlu dedi. Sevdiğimin karısı köleliğini açıkça öne sürüyordu. Canım adam çılgına dönmüştü çıkıp giderlerken. Odur suçlu diyordu karısı hep durmadan. Kadındır madem. Nasıl bir ezilmişlik bu Saide abla, nasıl bir yenilmişlik, nasıl bir kurnazlık. Köle ezilmişliğiyle ezeni bağlıyordu kendine. Yarı aydınlatılmış bir yerde saatlerce bekledim. Her şey bir uğultuydu, hiçbir şey duymuyordum. Silkinip de oradakilere gidebilir miyim diye sorduğumuzda işiniz çoktan bitti dediler. Caddelerde sabaha kadar dolaştım. Hani derler ya ağlasa açılır diye. Yo, öyle katı, kuru ben değilmişim gibi. Utanmamı, odanın kapısının açıldığında ateşten bir soluğun ciğerlerimi dağlayışını, sonra örtüyü her yanıma sarmak için gösterdiğim gülünç çabayı ve birden her şeyden cayıp garip bir uslulukla bir şey yapmadan duruşumu soğuklukla düşündüm. Anadolu'nun bir yanlarına, en uçlardaki bir yanlarına gitmeyi kurdum. Okuldan diplomamı aldığımda da aynı düşüncedeydim. Ankara'da kalmamı istediklerinde yıllanmış alışkanlıklarıma sırt dönemedim demek. Eğitimimize, insanımıza orada da çok yararlı olacağıma inandırdılar. Üstelik ben de inanmaya hazırmışım. İstanbul'dan sonra Ankara bana daha da kolay geldi. Ortalara toplanmış, kolaylaştırılmış bir kentin gidiş gelişi, çevrede aynı katın okumuş insanları asri olmanın, zorunlu hoşgörüşünün genç bir kıza verdiği çarpıcı yeni davranışlar. Arı gibi kaynayan yurdun dört bir yanından gelmiş kentlilerden oluşan bir insan selinin yeni Ankara'nın eski bölümlerini dikkatlerden silişi, inşaatlar, planlamalar, yatırımlar, yepyeni denenmemiş olduğundan kimsenin kuşku duymadığı bir gidiş. Genç Cumhuriyet'in genç insanlarıydık. Türkiye'nin dört yanına yayıldığımızda götüreceğimiz her yeniliği uygulayacak gücümüz olduğundan kuşkumuz yoktu. Beyinlerimizin çalışmasını sanki karşılıklı duyuyorduk. Biz ulu önderin çocuklarıydık. Okullarımızda bizleri çalışkanlığa özendiren coşturucu sözler. Bir büyük bayramdı her şey bize. Ankara gibi kanımızca Türkiye'nin her yanı da bu bayramdan payını alıyordu. Dalıp gitmiştim. Kimsenin bir yalan dolan düşünüp bu arınmışlıkla sunabileceğine inanmıyordum. Dedim ya, mutlu bir ailenin kızıydım Saide abla. Tökezlememiştim, güzeldim, sanırım yetenekliydim. O zina suçuyla yakalandığımız gün ne olur beni susturmaya çalışmayın Saide abla. Hangi kelimeler kullanılıyorsa onlarla anlatacağız kendimizi. Kelimelerden mi korkacağız yani? Bayram bitti. Hiç olmazsa benim için bitti. Ya siz? Siz bir acının olgunlaştığı insanlardan değil misiniz? İnanmıyorum. Kocanızın sürgünde öldüğünü duydum. Nereden diye sormayın. Sinop kalebentliği ciğer mi koyardı adama? Sürgünde üstüne gelince alanlarda okunacak şiirler yazarmış kocanız. İzmir İktisat Kongresi'nin hedeflerini açıklamış bir öğrenci birliği toplantısında. Böylesine şeyler olurken ben zina yaptım diyelim ne olur yani. Musa, İsa ve Muhammed peygamberlerden bu yana yapılmış zinalardan birini de asıl suçlu kişi kadın olarak ben işledim. Mutlu ailelerden sanıyordum ki şımarıkça gördüğünden ötesinin düşüncesine varamayan, irdelemeyen kişiler yetişiyor. Ben suçlandığımda başka türlü taşlandım. İyi de oldu. Bayramın bittiğini öğrettiler. Ne iyi, ne iyi. Tam yaşıma yaraşan düşüncelere yöneliyorum.